Ayrım 15. Neden öldürüldüler? Kurşunlar hepimize. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 187. Meclis araştırması istendi. 7 Ocak 2003 tarihinde Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 33 milletvekili Gaffar Okkan ve polis memurları cinayeti olayının 2. yılında meclis araştırması açılmasını istedi. Araştırmaya ilişkin önerge şöyleydi. 24 Ocak 2001 tarihinde şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve polis memurlarımızın cinayeti aydınlığa kavuşmamıştır. Gaffar Okkan, Diyarbakır'da 7'den 70'e insanların sevgisini ve güvenini kazanmıştır. Siyasal nitelikli cinayetlerin faillerinin meçhul kalması ve faili meçhul kalmış cinayetler, olağanüstü bir profesyonellikle işlenmiş cinayetlerdir. Gaffar Okkan'ın şehit edilmesi olayında iyi eğitilmiş, disiplinli ve güçlü odaklarla desteklenen örgütler ve örgütlenmeler gözükmektedir. Diyarbakır'ı derinden sarsan bu olayla, 2 yılı aşkın geçen süre içerisinde tam aydınlatılmamış olması, büyük bir olasılık bu cinayetlerin ardında son derece karmaşık bir siyasal örgütün var olmasıdır. TBMM'de bir araştırma komisyonu oluşturulup bu olayın araştırılması ile cinayetin meydana gelişi ve nedenleri aydınlığa kavuşturulmalıdır. Önerge. TBMM Genel Kurulu'nun gündemine alınmadı. Aynı tarihte Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili bir önerge daha veren Mesut Değer, süreci şöyle anlattı. 22 Temmuz 2007 tarihine kadar devam eden 22. dönem milletvekilliği görevim süresince bu komisyonların kurulması, tartışılması, konuşulması, rapor hazırlanması ve meclis gündemine gelmesi mümkün olmadı. Hatta TBMM Genel Kurulu'nun gündemine bile alınmadı. Hemen alınması gereken bu önergeler, AKP hükümeti tarafından geçiştirildi ve gündeme getirilmedi. Bu süreç içerisinde benim önergelerimden çok sonra verilmiş olmasına karşın Tuz Gölü'nün tuz oranı, arpa, tahıl, buğday gibi konular 200. sıradan 1. sıraya yükseltildi, tartışıldı, konuşuldu. 2. sırada olan benim önergelerimin gündeme gelmesi bir türlü mümkün olmadı. Böylelikle 5 yıllık süreç doldu ve bitti. 22. dönem sonunda da bu önergeler TBMM'nin toz raflarına kaldırıldı. Okkan göz açtırmıyordu. JITEM adına çalıştığını ileri süren PKK itirafçısı Abdülkadir Aygan, yazar Musa Anter'i öldüren timde yer aldığını iddia etmiş, yaptığı itiraflarda Diyarbakır'da 1994 yılında kaybolan Murat Aslan'ın Silopi'de gömüldüğü yeri tarif ederek cesedinin bulunmasını sağlamıştı. Aygan, Gaffar Okkan'ın Diyarbakır Emniyet Müdürü olmasıyla JITEM elemanlarının çalışmasının güçleştiğini ileri sürerek bu konuda da şu iddialarda bulunmuştu. Gaffar Okkan'ın gelmesiyle Asayiş Şube Müdürlüğü kendi prensibiyle çalışmaya başladı. Bunlar JITEM elemanlarına göz açtırmıyorlardı. Daha önce itirafçılar, korucular JITEM elemanları kent içinde başına buyruk hareket edebiliyordu. İstedikleri kişileri yakalayıp emniyete götürüyüz diyebiliyorlardı. Okkan döneminde faili meçhul cinayetler büyük oranda azaldı. Faruk Balıkçı, Hürriyet, 4 Şubat 2005. Aygan'ın bu itirafları Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2006 yılında Şemdinli'de meydana gelen olaylarla ilgili hazırladığı iddianameye şöyle yansıdı. Daha önce JITEM'de çalışan itirafçı Abdülkadir Aygan, Orgeneral Eşref Bittis'ten Uğur Mumcu'ya birçok faili meçhul kalmış cinayet hakkında önemli bilgiler aktarmıştır. Ayrıca her ne kadar meydana gelişini takip eden süreçte Hizbullah isimli silahlı çete tarafından yapıldığı şeklinde değerlendirmeler yapılmış ise de, Gaffar Okkan'ın öldürülüşünü de Diyarbakır Emniyet Müdürü olduktan sonra JITEM ve karanlık operasyonlarına göz açtırmayarak rahatsız ettiği bu illegal yapılanmanın hedefi haline gelmesi olarak açıklamıştır. Dava süreci. Okkan suikasti bağlantılı 5 ayrı dava görüldü. Davaların çoğu 2007 yılında sonuçlandı. Bu davalardan yalnızca birinde 3 sanığın eylem ile bağlantısı tespit edilirken, geri kalan 4 davada yargılanan 11 sanığın olayla ilişkin bir bağlantısı olmadığına vurgu yapıldı. 1. dava. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Okkan suikastine katıldıkları iddiasıyla yargılanan sanıklardan Servet Yoldaş, Suat Çetin, Şener Dönük, Veysi Şanlı hakkında yargılama sonucunda açıklanan gerekçeli kararda sanıklardan Servet Yoldaş, Veysi Şanlı, Suat Çetin ve Şener Dönük'ün Diyarbakır Eski Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, koruma polisleri Mehmet Kamalı, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy, Sabri Gün ve Atilla Durmuş'un öldürülmesi koruma polisleri Nuri Bozkurt, Fatih Gökçek, Veli Göztepe, Mustafa Dinçer ve Selim Şişman'ın yaralanmasından sorumlu tutuldukları, ancak deliller ve ekspertiz raporlarına göre olay yerinden alınan kan, tükürük ve parmak izi örnekleriyle ilgili yapılan araştırmada sanıklara ait herhangi bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi. Eylemin çok daha basit biçimde gerçekleşmesi mümkünken, planlı bir şekilde olması, örgütün gövde gösterisi yapmak amacıyla eylemi planladığını gösterdiğine dikkat çekilen kararda, ilginç bir saptamada da bulunuldu. Hizbullah'ın bu çapta bir eylemi gerçekleştirme yeteneği olmadığı belirtilen gerekçeli kararda şöyle denildi: Hizbullah'ın eylemleri genellikle eylem kararı alındıktan sonra hedefteki kişinin takibi ve istihbaratının yapılmasından sonra bir tetikçi, bir koruma ve bir gözcü tarafından hedefteki kişinin müsait bir yerde tabanca ile vurularak veya satırla öldürülmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Bu suikast incelendiğinde Hizbullah'ın daha önce bu şekilde herhangi bir eylem yapmadığı, suikastin ise son derece profesyonelce planlandığı, istihbarat sonucu emniyet müdürünün geçeceği yolun ve saatin tespit edildiği, o saatte o bölgedeki elektriklerin kesildiği ve daha sonra 10 koruma polisiyle makam aracıyla giderken eylemin gerçekleştiği görülmektedir. Bu eylemin örgüt tarafından gerçekleştirilmesindeki amaç ülke çapında ses getirmesidir. Zira Gaffar Okkan, çarşıda pazarda korumasız dolaşan ve halkla iç içe, birlik içinde kişilerle ilgilenen yapıya sahip bir emniyet müdürüydü. Eylemin çok daha basit biçimde gerçekleşmesi mümkünken bu şekilde olması, örgütün gövde gösterisi yapmak amacıyla eylemi planladığını gösteriyor. Eylem evrakından anlaşıldığı gibi bu suikastin son derece planlı, programlı ve en ince ayrıntısına kadar hesap edilerek profesyonelce gerçekleştirildiği görülmektedir. Bir kişinin gelip silah ve el bombası ile "haydi eyleme gidelim" diyerek ve diğer kişileri bu kadar kolay ve basit ikna etmeleri imkansızdır. Çünkü Hizbullahçıların PKK'lılar gibi kırsala çıkarak askeri ve siyasi eğitim görmedikleri de düşünüldüğünde, Veysi Şanlı gibi 18 yaşından küçük biriyle Şener Dönük ve Suat Çetin gibi iddianamede de yer aldığı şekilde başka hiçbir eyleme katılmamış kişilerin ilk defa böyle vahim nitelikteki bir eyleme katıldıklarını ve eylemi sanıkların polis ifadelerinde anlattığı şekilde gerçekleştiğini kabul etmek mümkün değildir. Bu nedenle sanıklar Servet Yoldaş, Suat Çetin, Veysi Şanlı ve Şener Dönük'ün Gaffar Okkan suikastı eyleminden sorumlu tutulmaları mahkememizce mümkün görünmemiştir. Servet Yoldaş, Sabahattin Turan ve Ahmet Gümüş'ün öldürülmesinden sorumlu tutularak cezalandırılmışlardır. Davada mahkeme sanıklardan Suat Çetin'e örgütsel faaliyetleri nedeniyle 10, Şener Dönüğü 6 yıl 3 ay, Veysi Şanlı'yı da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. İkinci dava. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bedran Salamboğa'nın ağırlaştırılmış müebbet hapsi incelendi. İddia makamının sanıkla ilgili hazırladığı esas hakkındaki mütalasında Gaffar Okkan'a yönelik eyleme geniş yer verildi. Diyarbakır'da 1 Haziran 2001'de Bağlar semtinde şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada el bombaları, uzun namlulu tüfekler, tabancalar ve mermilerin ele geçirildiği belirtilen mütalada şöyle denildi: ele geçirilen silahlar üzerinde yapılan ekspertiz raporuna göre bu silahların 24 Ocak 2001'de Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile polis memurları Sabri Kün, Selahattin Baysoy, Mehmet Kamalı, Mehmet Sepetçi ve Atilla Durmuş'un şehit edilmesi, Nuri Bozkurt, Fatih Gökçek, Veli Göztepe, Mustafa Dinçer ve Selim Şişman'ın yaralanması eylemleriyle yine bu silahların polis memuru Adem Bayrakçı'nın şehit edilmesi, Vedat ve Sedat Keser'in öldürülmesi, Aziz Keser, Cennet Yaman ve Ferhat Akçakoca'nın yaralanması eylemlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir. Savcı mütalada sanık Bedran Salamboğa'nın 765 sayılı TCK'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini silah zoruyla değiştirerek yerine şer'i esaslara dayanan bir din devleti kurmaya çalışmak suçunu kapsayan 146'ya 1. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Üçüncü dava. Diyarbakır Altınoğlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde Okkan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişiyi öldürme ve çok sayıda yaralama olayına katıldığı iddiasıyla yargılanan sanık Mehmet Fidancı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu karar, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Kararın bozulmasına gerekçe olarak ise şu görüşlere yer verildi: İncelenen dosyada sanığın üzerine atılı her bir öldürme ve yaralama eylemi için belirtilen ilkeler doğrultusunda maddi gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya konulması ve eylemlere ne şekilde katıldığının açıklanmasının yapılması gerektiği gözetilmeden, eylemlerin bir bütün halinde sıralanıp sanığın bu eylemlere tetikçi, koruma ya da gözcü olarak katıldığı şeklinde yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle hüküm kurulamaz. Yargıtay'ın bu bozma kararından sonra Mehmet Fidancı, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak. 4. Dava. Okka'nın şehit edilmesi olayında tetikçilik yaptıkları iddiasıyla yargılanan sanıklar İbrahim Gürceğiz, Mustafa Bozkurt ve Abdülkadir Aktaş ise Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararda şöyle denildi. Okka'nın öldürülmesi eyleminde olay yerinin şehrin merkezinde emniyet müdürlüğüne çok yakın bir mesafede olması, Hizbullah örgütünün o tarihe kadar kamu görevlilerine karşı herhangi bir eyleminin olmaması, örgütün eylem taktiklerinden farklı olarak saldırıda çok sayıda uzun namlulu silahın kullanılması, PKK'nın bile bu kapsamda bir eylemi gerçekleştirememiş oluşu, saldırganların kendi aralarında iletişim kurmadıklarının tespit edilmesi, saldırganların kısa sürede kaçıp yoğun operasyonlara rağmen olay tarihinde yakalanamamaları, yakın mesafeden atılan 20 merminin Okka'nın başına isabet etmesi, 469 boş kovanın 16 ayrı Kalaşnikov'tan atılması, bu silahlardan 15'inin saldırganlara ait olması değerlendirildiğinde, eylemin profesyonel suikast birimlerince uzun hazırlıklar sonucu planlandığı kanaatine varılmıştır. İçinde kuşkular bulunan bu eylemde, suikast kararının alınmasında Gaffar Okka'nın halkın desteğini alacak nitelikteki icraatları, halkla sıkı diyaloğu, örneğin sokak çocuklarıyla Diyarbakır sporla ilgilenmesi ve konumuyla terörün korkutma, yıldırma ve tetiş amacı gözaltında bulundurulduğunda maktulün iyi bir hedef konumunda bulunduğu açıktır. Eylemle amaçlanan hedefe ulaşıldığı görülmüş, ancak varsa dış bağlantılarıyla genel eylem talimatını verip eylemi planlayanlara ulaşılamadığı anlaşılmıştır. 5. Dava. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi aralarında terör örgütü Hizbullah'ın sözde üst düzey sorumlusu Mehmet Beşir Varol'un da bulunduğu 3 sanıkla ilgili gerekçeli kararı Eylül 2007'de açıklandı. Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan suikastinin talimatını vermekle suçlanan terör örgütü Hizbullah'ın Şura üyesi Melle Mizgin Kol adlı Mehmet Beşir Varol ile suikast keşfini yaptığı iddiasıyla yargılanan Nurullah Gülsever ile ilgili gerekçeli kararda İstanbul Beykoz'da bir eve düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirilen terör örgütü Hizbullah'ın sözde lideri Hüseyin Velioğlu'ndan sonra örgüt liderliğine getirilen ve Emniyet Müdürü Okkan ile 5 polisin şehit edildiği, 7 polisin de yaralandığı eylemin talimatını vermekle suçlanan Mehmet Beşir Varol'un Hizbullah'ın çekirdek kadrosunu oluşturan kişiler arasında yer aldığı belirtildi. Kararda, Velioğlu'nun 2000 yılında öldürülmesi üzerine büyük darbe alan terör örgütü Hizbullah'ı yeniden canlandırmak için Adana'da öldürülen Sülhattin Ürük, Mehmet Beşir Varol, Mehmet Sudan ve Hacı Bayancık'ın bir araya gelerek yeni bir şura oluşturdukları kaydedildi. Ürük'ün örgütü canlandırmak ve varlığını yeniden göstermek için büyük bir eylem planı yaptığı, eylemi Velioğlu'nun öldürüldüğü 17 Ocak tarihine denk gelecek şekilde planladığı bildirilen kararda şöyle denildi. Suikast kararı Sülhattin Ürük tarafından alınmıştır. Eylemin medyatik olması nedeniyle Diyarbakır Emniyet Müdürü Okkan'a yönelik yapılması yönünde karar alındığı, eylemin basında çok yer alacağı sebebiyle Gaffar Okkan'ın hedef seçildiği ve Okkan'ın Hizbullah üzerine çok gitmesi ve İstanbul'da örgüt liderinin öldürüldüğü operasyonda parmağının olması sebebiyle seçildiği, bu nedenle öldürülmesi yönünde şura üyelerine teklifte bulunulmuştur. Sanık Varol, örgüt lideri Hüseyin Velioğlu hayattayken örgüt içerisinde üst düzey ve saygın bir konuma ulaştığı için liderlik yaptığına mahkememizce itibar etmek gerektiğinden sanık 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Kararda Okkan suikastinin keşfini yaptığı iddiasıyla yargılanan diğer sanık Nurullah Gülsever ile ilgili olarak da şu ifadelere yer verildi. Okkan suikastinin keşfini yaptığı iddia edilen sanık Gülsever'in kimliği saklı tutulan tanık tarafından teşhis edildiği iddia edilmiş ise de, sanık aleyhine fotoğraf teşhisinde bulunan tanığın ifadesi üzerine sanık hakkında suikastin keşfini yapmaktan dolayı kamu davası açılmıştır. Tanığın gördüğü şahsın sanık olduğunun net olmadığı gibi, olay sonrası basında ve televizyonlarda yayınlanan ve eyleme karıştığı yolunda şüphelenilen bir kısım şahısların resimlerinin yayınlanması, tanığı yaptırılan fotoğraf teşhisine yönlendirmiş olduğu yönünde kuvvetli şüphe bulunmaktadır. Tanığın sanıkla ilgili hiçbir bilgi içermeyen teşhis tutanağına mahkememizce itibar edilememiştir. Hukuki konumu Hizbullah terör örgütü üyeliği suçu kapsamında kalması nedeniyle 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Okkan ve 5 polis memurunun şehit edilmesi olayına karıştığı iddia edilen ve Interpol kanalıyla kırmızı bültenle aranan Kemal Kızar ise 7 Aralık 2007 tarihinde Almanya'da yakalandı. Yetkililer Kızar'ın iadesi işlemlerinin sürdüğünü bildirdi. Okkan suikastine katıldıkları belirtilen Recep Dönük, Ramazan Kınay, Necmettin Şanlı ve M. Yasin Aydın adlı teröristlerin aranmasına devam ediliyor. Gaffar Okkan'a mektup. Hava erken kararırdı bu kentte. O gün sanki daha erken çökmüştü karanlık. Zerrin Hanım evde 8 yaşındaki oğlu Can ile beraberdi. Akşam saatlerinde kapı çalındı. Karşısında iki komşusu duruyordu. Zerrin Hanım her zamanki gibi güler yüzle karşıladı konuklarını. Ama bir terslik vardı. Komşuları hiç konuşmuyordu. Şaşkın şaşkın baktı yüzlerine. "Kötü bir şey mi oldu? Sizin çok acayip bir haliniz var. Renginiz, benziniz uçmuş," dedi. Zerrin Hanım yine yanıt alamadı. Bu kez "Birine bir şey mi oldu? Ne oldu? İnsanı çıldırtmayın, delirtmeyin," diye söylenirken komşuları ona sakin olmasını, bir olay olduğunu ama olayın içeriğini bilmediklerini söylediler. O sırada Can içeriden koşarak yanlarına geldi. "Anne, televizyon babamı söylüyor." Zerrin Okkan olaydan sonra birçok mektup yazdı eşine. Zerrin Okkan, sorularımızı yanıtlamak yerine pek çok soruya yanıt alabileceğine inandığı bu mektuplardan birini iletti bize. Canımın içi, canım benim. Sessizliğimin 4. yılı bitmek üzere. O tarih, o kahrolası gün yaklaşıyor. Ben yine devre dışı olmaya başladım. Her yerde varım. Ama yokum. Kurulmuş bir makine gibi üstüme düşeni yapmaya çalışıyorum. Bu arada yazmaya çabalıyorum. Seni anlatmak en büyük gayretim. Yazmak, yazmak, yazmak diyor hocamız. Çok zor iş biliyor musun? Uğraşıyorum, didiniyorum, elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Biraz seni, biraz kendimi. Duygularımı yazdım şimdiye dek. Kimselerle paylaşamadığım duygularımı paylaşıyorum yeni tanıştıklarımla. Rahatlıyor muyum? Daha çok çıkmaza mı giriyorum? Galiba paylaşmak bana iyi geliyor. Düşünüyorum. Seni düşünüyorum, toplumu, insanları düşünüyorum. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyen suskun insanları düşünüyorum. Susmak, susmak, hep susmak. Birçok insan yaşamı boyunca hep bu görevi üstlendi. Kendi kabuğunda sessiz sakin yaşamayı marifet saydı. Zannetme ki bir şeyler değişti. Halen bu böyle sürüp gidiyor. Ne var ki? Memleket sorunlarını bu kadar irdelemeye ne vardı? Üstüne gitmeye, sen de birçok meslektaşın gibi dur denilen yerde durmasını bilseydin. Salla başını, al maaşını çalışsaydın. Yüreksiz olsaydın. Sorumluluk sahibi olmasaydın. Medeni cesaretin olmasaydı. Direnmeseydin birçok şeye. Nabza göre şerbet verseydin. Sen mi kurtaracaktın bu memleketi? Özür dilerim sevgilim, beni tanımıyorsun değil mi? Bu benim karım değil diyorsun, kusura bakma. Sensizliğin özlemi söyletiyor bunları bana. Biliyorum şu an yaşıyor olsaydın. Nasıl kızardın bana kim bilir. Benim gibi bir adamın eşine bu düşünceler yakışmaz dediğini duyar gibiyim. Lakin bana da hak ver. Özlemin bir çığ gibi büyüyor her gün. Zaman her şeyin ilacı diyorlardı. Nasıl dayanılıyorlar? Geçen zamanla birlikte özlem büyüyor, büyüyor. Sensizlik gün geçtikçe yüreğime taş gibi oturuyor. Gün be gün ağırlaşıyor. Bu ağırlığın altında eziliyorum. Biliyor musun, senin yokluğunu ne anam, ne kardeşlerim, ne oğlum, ne kızım hiç kimse dolduramıyor. Yanlış anlama. Herkesin yeri ayrı. Onlar benim canım, ciğerim. Hepsinden önemlisi yaşam kaynağım, beni hayata bağlayan varlıklar. Ümitsizce seni özlüyorum, sana ihtiyacım var. Aç insanın ekmeğe, toprağa, suya ihtiyacı gibi. Seninle konuşmayı, sohbet etmeyi özledim. Hala sabaha karşı uyanıyorum biliyor musun? Hadi kalk koca, biraz sohbet edelim diyecekmişsin gibi geliyor. Yanındaymışsın gibi sohbet edelim istersen. Önce sana Can'ı anlatayım. Can olağanca hızıyla büyüyor 6. sınıfta. Ergenlik çağına girdi. Boyu benim boyumu geçti. Senin boyunu da geçecek gibi gözüküyor. Elleri ayakları kocaman. Daha şimdiden 41 numara ayakkabı giyiyor. Senin gibi insanları çok seviyor. Senin kokunu, sıcacık, sımsıcak ona sarılıp öpüşünü hatırlıyor. Ketum bir çocuk. Senin yokluğunu fazla dile getirmiyor. Bir de arabada müzik dinlemeni, müzikle birlikte tempo tutuşunu anlatıyor. Geçen yıl anne babamın mezarına bir kaset koyalım, babam dinlesin demişti. Sezin master programını tamamladı. 2 yıldır iyi bir hukuk bürosunda avukatlık yapıyor. Sevgiyle, saygıyla büyümüş olduğu belli. Hatırnaz, kişiliği oturmuş. Duyarlı, sevgi dolu. İnsanları incitmekten korkan, insanlara değer veren bir yapıya sahip. Sizin nişanlandı biliyor musun? Hani tanışmayı bir türlü kabul etmediğin arkadaşı vardı ya, onunla. Mutlu, çok mutlu. İşi iyi, eşi iyi. Mutlu olduğunda veya bir şeye üzüldüğünde sana çok ihtiyaç duyuyor. Babam olsaydı, babam görseydi diyor. Oralardan senin bizi kolladığını, sıkıntılı anlarımızda Hızır gibi yetiştiğini düşünüyor hep. Bana gelince, çocuklarımıza senin yokluğunu hissettirmemeye çalışıyorum. Babasına sarılan bir çocuk gördüğümde içim titriyor. Canın kin, intikam, nefret duygularından uzak büyüyebilmesi için uğraşıyorum. Biraz daha büyüyünce senin olayını irdeleyeceğinden, soracağı sorulardan korkuyorum. Senin yokluğun canımı çok acıtıyor. Çocuklarımı babasız bırakmalarını, yapılan canice suikasti kesinlikle kabul edemiyorum. Hepsine lanet ediyorum. Medyada Gaffar Okan suikastinin tetikçisi yakalandı. Gaffar Okan suikastinin tetikçisi serbest bırakıldı gibi haberler çıkıyor. Bu haberler beni çileden çıkarıyor. Bunları kim koşullandırdı? Kimler bu emri verdi? Bunların başı nerede? Kimler? Kimler? Cevabını bulamadığım birçok soru beynimde üşüşüyor. Sen ve senin gibiler, gazeteciler, polisler, öğretmenler ve daha niceleri, vatanı için çalışıp şehit edilenler, sizden sonra da hiçbir şey değişmedi. PKK, Hizbullah, mafya, rüşvet, yolsuzluk, kaçakçılık, ahlaksızlık, gasp, cinayet, her şey mevcut. Haksızlıklar karşısında toplum olarak sustuğumuz sürece bu memlekette ne şehitler biter ne de kötülükler biter sevgilim. Daha fazla yazamayacağım. Hazan yaprağı gibi titriyorum şu anda. Sezin, Can ve ben, senin gibi onurlu ve şerefli yaşıyoruz. Senin çocuğun, senin eşin olmanın gururunu taşıyoruz. Bir kahraman eşi, çocukları olmak herkese nasip olmaz. Kahramanım, senden bir şey dileyebilir miyim? Rüyalarıma daha sık sık girip özlemini hafifletebilir misin? Lütfen, lütfen. Zerrin Okkan, 19 Aralık 2004. Ardından. Düpedüz casus. Mustafa Yıldırım, Savaşmadan Yenilmek, Ulus Dağı Yayınları, Ankara 2007. Mustafa Yıldırım. Gaffar Okkan'ın eşinin Atatürk diye diye gittin çığlığını ve gözyaşına boğulan Diyarbakırlı yurttaşlarımızı unutmak zor. Gaffar Okkan, olaylara makamının ağırlığıyla değil de insan sevgisiyle yaklaşan ve ulusunun birliğini, dirliğini gözetmekten, iyilikten başka bir şey düşünmeyen bir görevlinin neler başarabileceğini gösterdi. Ulusunun güvenliğini gözettiği sürece adalete ve kardeşliğe hikmet etmişliğin yankılarıydı ardından yükselen çığlıklar. Güvenlik görevinin içten insan sevgisi, bitmek, tükenmek bilmeyen bir güçle çalışmak gerektirdiğini de gösteriyordu. Gaffar Okkan gibi erdemle donanmış devlet görevlilerinin ulusal birliği, toplam bütünlüğünü güvence altına almayı birinci ve en mutluluk verici iş olarak gördüklerinde, çalışma saatlerine, paraya, şöhrete aldırmadan kendilerini tüketircesine çalıştıklarını gördük hep. Mustafa Kemal Atatürk daha 57'sinde dünyadan ayrıldı. Onun sefahat sonucu sağlığını yitirdiğini İngiliz istihbaratçısı ağzıyla yalanları unutarak düşünüyorum. O 57 yılda kaç saat çalıştı? Yıllarca cepheden cepheye koşup kuru topraklarda, karlar üstünde, izbelerde kaç gün uyuyabilmişti? Üşenmeyip büyük taarruzdan önceki 3 ayı ya da Türkçe'yi yeniden ana dil yaptığı günleri incelerseniz, onca işi 24 saate nasıl sığdırdığına şaşar kalırsınız. Birçok devlet adamı gibi orası senin, burası benim gezip tozsaydı, ticari ikili görüşmelerle, düğün dernekle yetinseydi, vatanın topraklarına el konulurken saatine bakıp mesai bitti diyerek uzansaydı, Türkler soykırımla suçlanırken Avrupa yönetimlerinin önünde eğilseydi, 57 değil en az 100 yıl yaşamaz mıydı? Onca yorucu işlere dayanabilen bir bedeni olduğuna göre belki de 157 yıl yaşardı. Gaffar Okkan'ı anımsadıkça ulus için biteviye çalışma isteği geliyor aklıma. Ve Güneydoğu'da 5-6 Gaffar Okkan olsaydı diyor ve soruyorum. Irak'ın kuzeyinde, Barzani'nin de, Talabani'nin de aşireti kalır mıydı? Kuzey Irak'takiler yurdumuza akın etmezler miydi? O zaman Batılıların 100 yıldır sürdürdükleri Güneydoğulu yurttaşlarımızı kışkırtma çabaları boşa gitmez miydi? Petrolün üzerine oturmak için türlü dalavere çevirip sözde maşa, Kürt-Şii devletleri kurma planları daha baştan yırtılmaz mıydı? Emir alacak adamları kalmayınca aşiret reisleri, yabancının kollamasında eroincilik, silah kaçakçılığı, din mezhep kışkırtıcılığı yapıp Türkiye'ye düşman, silahlı çeteleri barındırabilirler miydi? Devletimiz daha güçlü ve bölgesinde bir barış merkezi, adalet sağlayıcı bir bağımsızlık timsali olmaz mıydı? Elbette olurdu diyorsanız, Gaffar Okka'nın neden öldürüldüğünü de biliyorsunuz demektir. Anımsayın bir, ölümünden kısa süre önce söylediğini. Bunlar dinci falan değil, düpedüz yabancıların casusu. Okka'nın eşi bu yıl 24 Ocak'ta kabrine bir mektup bırakmış ve seni unuttular diyerek yakınmış. Gaffar Okka'nı unutmak ya da unutturmak bazı kişilerin işine gelebilir. Ne ki, onu örnek alan arkadaşları, şöhret budalası olmayan, yurdunu ve insanını seven nice kişi ve koskoca bir ulus var. Onu hep anımsayacaklar. Elin yabancısından temiz toplum dersleri almayı gururuna yedirenleri, batıda yolsuzluğun bini bir parayken kendi görevlilerini karalayanları, biz adam olmayız deyip kendisini aşağılayanları gördükçe içi yanan, meşruluktan ayrılmamayı namus görevi bilen nice Gaffar Okkan adayı var. Uğur Mumcu da 24 Ocak'ta öldürülmüştü. Gaffar Okkan da 24 Ocak'ta öldürüldü. Rastlantı mı? 15. ayrımın sonu, sayfa 198.